Ayrım 8, sayfa 40. Amasya kararları. Havzadan hareket eden Mustafa Kemal aynı gün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya vardı. Havzada onunla konuşup Amasya'ya dönen heyet, Mustafa Kemal'in şehirlerine geleceği haberini Amasya'ya ulaştırmışlardı. 12 Haziran'da halk onu şehrin giriş tarafında Gezilik'te bekledi. Mustafa Kemal heyetini getiren vasıtalar saat 17'de göründü. İlk karşılaşma ve selamlaşmalardan sonra belediyeye gidildi. Orada belediyenin balkonundan Mustafa Kemal halka karşı ilk konuşmasını yaptı. Bu balkonda konuşan adam artık ne padişahın kulu, yaveri, ne İstanbul hükümetinin sözcüsü, ne de sadece bir askerdir. Anadolu toprağına girdikçe o, Anadolu halkıyla gittikçe kaynaşıyordu. Zapt edilen nutku hala ellerde dolaşır. Dipnot, zapt eden Hürrem Arpacıoğlu. Amasyalılar, padişah ve hükümet İtilaf devletlerinin elinde esirdir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Amasyalılar, düşmanlarımızın Samsun'dan yapacakları herhangi bir çıkartma hareketine karşı ayaklarımızı çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanımızın en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Amasyalılar, hep birlikte yemin edelim ki... Amasyalılar galiba bu sözleri bekliyorlardı. Meydan dalgalandı. Mustafa Kemal Anadolu toprağında, açık havada ilk defa halka karşı konuşuyordu. Amasya'da hava birden değişmişti. Bu konuşmadan sonra Mustafa Kemal, şehrin ileri gelenleriyle beraber Saraydüzü kışlasına giderek orada durumu daha etraflı açıkladı. Mustafa Kemal'in ilk defa halkın karşısına böyle çıkması ve onu ayaklanmaya davet etmesiyle kendisinin ilk direniş hareketi Amasya'da başladı denilebilir. İstanbul hükümetinin artık iradesine sahip olmadığı, padişahın düşmanlar elinde esir durumda bulunduğu ve milletin kendi başının çaresine bakması gerektiği fikri evvela orada ortaya atıldı. Bu Amasya'dandır ki, halkı temsil eden 22 kişinin imzasıyla çekilen bir telgraf, Amasyalıların hürriyet ve istiklal için birleştiklerini, Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında el birlik olup çalışacaklarını İstanbul'a bildiriyordu. Gerçi hareket henüz yaygın değildi. Kararsızlar, ürkekler, çekingenler elbette ki vardı. Ama bu yeni hareketi savunan, hatta bir tek kişi bile olsa, böyle bir kişinin ortaya atılması gene bir şey ifade ederdi. Halbuki Amasya'da bu hareketi benimseyenler bir kişi değildi. Amasya'nın ünlü din adamlarından Abdurrahman Kamil Efendi, Sultan Beyazıt Camii'nde şöyle konuştu. Ey ahali, milletin istiklali tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak için icap ederse vatanın son ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Artık padişah olsun, unvanı ne olursa olsun onun bir hikmeti kalmamıştır. Yegane kurtuluş çaresi halkın hakimiyeti doğrudan doğruya ele almasıdır. Amasya halkı hatibi derin bir sessizlik içinde dinledi. Gene bu Abdurrahman Kamil hocadır ki yalnız cami minberinden halkı savaşa ve kendi hakkını eline almaya davet etmekle kalmadı. Kim bilir ne kadar zamanda biriktirdiği 5 altınını bir kırmızı mendile çıkın ederek milli mücadeleye ilk yardım olsun diye sundu. Amasya müftüsü Hacı Tevfik Efendi de kurulan Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nın başına geçti. Mustafa Kemal'in yolculuğunda ve Milli Mücadele Hareketi'nin gelişmesinde Amasya'nın ayrıca önemli bir yeri vardır. Direniş esasları da ilk defa Amasya'da yazılı bir prensipler belgesi haline getirildi. Bu prensipler belgesine Amasya Mukarreratı denilir. Amasya Mukarreratı, parantez içinde kararları, aslında 6 maddelik bir protokoldür. Dipnot, Milli Mücadele tarihinin önemli bir belgesi olan Amasya Mukarreratı'nın metni şöyledir. 1. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Merkezi hükümet, İtilaf devletlerinin tesir ve murakabesi altında bulunduğundan, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu hal milletimizi yok olmuş gibi tanıttırıyor. Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve durumunu öngörmek ve haklarının sesini cihana işittirmek için her türlü tesis ve murakabeden azade bir heyet-i milliyenin varlığı gerektir. Bunun için ve murakabeler sonunda her taraftan meydana çıkan milli arzu ve istek üzerine bil vücuh Sivas'ta milli bir kongrenin tezlikle toplanması karar altına alınmıştır. Bu maksatla bütün Osmanlı vilayetlerinin her sancağından parti farkı gözetilmeksizin muktedir ve milletin güvenini kazanmış üç kadar zatın tezlikle yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir milli sır halinde tutularak gürültüye meydan verilmemesi ve gereken yerlerde seyahatin kendilerini belli etmeden yapılması. 2. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da toplanması kararlaştırılan kongre için adı geçen vilayetlerin Müdafaa-i Hukuku Milliye ve Reddi İlhak, parantez içinde toprağımızın başka devletlere katılmasını reddetmek, cemiyetlerinden seçilecek üyeler zaten Erzurum'a doğru yola çıkarılmışlardır. O vakte kadar diğer vilayetlerimizin temsilcileri de Sivas'a varabileceklerinden Erzurum Kongresi'nin üyeleri münasip görülecek zamanda umumi toplantıya katılmak üzere Sivas'a hareket edeceklerdir. 3. Yukarıdaki maddelere göre temsilciler, Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından ve diğer surette seçilecektir. 4. Bu kararın uygulanmasına 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Eski Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey, 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 13. Kolordu Kumandan Vekili Albay Cevat Bey, Canik Mutasarrıfı Hamit Bey, 2. Ordu Müfettişi Kor General Cemal Paşa, 12. Kolordu Kumandanı Albay Selahattin Bey, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Bursa'da 17. Tümen Kumandanı Albay Bekir Sami Bey, Edirne'de Kolordu Kumandanı Albay Cafer Tayyar Bey ve diğer bazı mülki ve askeri mühim zatlar tarafından çalışılacaktır. Bundan başka eski Sadrazam Müşir Ahmet İzzet Paşa, Nafa Nazırı Ferit Bey ve Ayan üyelerinden Ahmet Rıza Bey gibi zatların fikir ve mütalaları alınacaktır. 5. Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyetlerinin verecekleri telgrafların yalnız telgrafhanelerde kabul edilerek çekilmesi Posta Telgraf Umum Müdürlüğü'nden yayınlanmıştır. Bu husus kesin olarak reddedilerek muhaberatın behemal serbestçe sağlanması için gösterilerde bulunularak muhaberat sağlanacak ve sağlanıncaya kadar gösterilere devam olunacaktır. 6. Askeri ve mülki teşkilat hiçbir suretle ilga edilmeyecektir. Kumanda hiçbir surette terk ve başkasına devrolunmayacaktır. Vatanın herhangi bir tarafında yeniden meydana gelecek düşman işgal hareketleri bütün orduyu ilgilendirecek, meydana gelecek duruma göre memleketin savunulmasına müştereken el atılacaktır. Bu sebeple kumandanlar derhal birbirlerine haber vereceklerdir. Silah ve mühimmat katiyen elden çıkarılmayacaktır. Fakat bu kararların özünü iki cümlede toplamak mümkündür. A. Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. B. Anadolu'da her türlü tesir ve murakabeden azade bir milli heyetin vücuda getirilmesi lazımdır. İşte Sivas Kongresi bu protokol maddeleri gereğince toplanacaktı. Kararların altında Mustafa Kemal ile beraber Rauf Bey'in, Ali Fuat Paşa'nın, Refet Bey'in ve Mustafa Kemal'in ileri gelen karargah görevlilerinin imzaları vardır. Bu kararlara Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ile Konya'da Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın telgrafla muvafakatleri de alınmıştı. Amasya Mukarreratı 21 Haziran 1919 akşamı imzalandı. Bu kararlar Mustafa Kemal'in 4 gün kadar önce Trakya'da Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'e yazdığı bildirideki prensiplere uyuyordu. İmza sırasında konuşulan birkaç cümle ilgi çekicidir. Kararlar imza için Albay Refet Bey'e, parantez içinde General Refet Bey'e uzatılırken Refet Bey sorar, kongrenin icabında bir hükümet teşkil edeceği anlaşılıyor, siz de böyle mi anlıyorsunuz? Ali Fuat Paşa cevap verir, evet, kongrenin her şeyi tetkik ve müzakere ettikten sonra milletin hürriyet ve istiklalini temin maksadıyla bir hükümet kurması da lazım geliyorsa ben de bunu yapabileceğini anlıyorum. Tarih 21 Haziran 1919'dur. İstanbul'da Şişli'deki evde en son 26 Şubat 1919'da bir veda toplantısı yapan Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey artık Anadolu'nun bir şehrinde müşterek kararlar almaktadırlar. Şişli'de aynı evin ziyaretçisi olan ve aynı meseleler üstünde bir an evvel karara varılmasını isteyen Kazım Karabekir Paşa ile telgraf başında temas halindedirler. Şişli'deki evde henüz müşterek bir görüşe varmamış bulunan bu insanlar, şimdi 6 maddelik bir hareket planı üstünde birleşmişlerdir. Mustafa Kemal'in Samsun'da Anadolu karasına çıkışının üzerinden ancak 36 gün geçmiştir. İstanbul'dan çıkarken padişahın ona verdiği görev, ancak Samsun havalisinde Rum çetecileriyle Türkler arasındaki çatışmaları önlemekti. Ama şimdi yeni bir hükümet kurulması konuşulmaktadır. Camilerde, evlerde İstanbul hükümetinin artık iradesine sahip olmadığı, padişahın düşman esareti altında bulunduğu, halkın kendi işini kendisinin görmesi gerektiği sözleri işitilmektedir. Bu kadar kısa bir zamanda ne kadar büyük bir değişiklik. Gerçi bu hükümet kurma fikrini henüz kesin bir fikir olarak saymayabiliriz. Nitekim Masal Müfit Bey'in bazı parçalarını Erzurum günleri vesilesiyle daha ileride vereceğimiz anılarında, Mustafa Kemal'in Anadolu'da bir hükümet kurmaktan açıklık ve kesinlikle ancak Erzurum Kale Kumandanlığındaki bir gece toplantısında bahsettiği anlatılır. Ali Fuat Paşa da milli mücadele hatıralarında Sivas Kongresi günlerinden bahsederken o günlerde dahi henüz kesinlikle bir hükümet kurmak düşüncesinde olmadıklarını kaydeder. Ama ne olursa olsun Amasya kararları bu fikri açıkça ifade etmemiş olsa bile ruhunda taşımaktadır. Yani öyle sanıyorum ki Anadolu'da bir hükümet kuruluşunun sezgi ve fikir tohumu ilk önce Amasya'da toprağa atılmış olsa gerektir. Ben Anadolu'da yeni bir hükümet kurmak fikrinin ilk defa nerede ve kimler arasında belirdiğini Ali Fuat Cebesoy'dan da sormuşumdur. Bu konuda ve bir mektubunun 9. sayfasında şu cümle vardır. Anadolu Milli Hareketi'nin esaslarını Atatürk'ün Şişli'deki evinde yalnız ikimiz hazırlamıştık. Rahmetli generalin bu cümlede dokunduğu esaslar, mütarekeden sonra ve 20 Aralık 1918'de İstanbul'a geldiği ve Mustafa Kemal'i ziyaret ettiği gün uzun konuşmalar sonunda kararlaştırılmış ve bu kitabın birinci cildinde yer alan esaslar olsa gerektir. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Cilt 1 sayfa 345 ila 350. General Cebesoy, Mustafa Kemal'in ölümünden çok sonra, 1956'da Belleten'de yayınlanıp broşür halinde de çıkan Mustafa Kemal Milli Lider isimli tahlilinde şunları yazmaktadır. Dipnot Mustafa Kemal Milli Lider Belleten Cilt 20 sayı 80 Ekim 1956 basımı yazan Ali Fuat Cebesoy. Kurtuluşun çok heyecanlı olan ilk safhasında hamiyetli bazı kumandan ve mütefekkirlerimiz kurtuluşu başka cephe ve şekillerle mütalaa etmiş ve hatta harekete geçmek istemişlerse de hiçbirinin görüş ve teşebbüsü liderin görüş ve teşebbüsleri kadar millete mal olmamıştır. Sivas Kongresi'nde milli birliğe ve bunun tabii neticesi olan milli bir hükümetin kuruluşuna doğru mesafe alınırken bazı mütefekkirlerimiz ve kumandanlarımız bu hareket tarzını İstanbul hükümetinden ve milletin bağlı bulunduğu bazı mukaddesattan vaktinden evvel ayrılış gibi telakki etmişlerdir. Bu yüzden çıkacak olan tefrikaların ve kardeş kavgalarının yeni doğacak olan milli hükümetin cılız ve zayıf doğmasına sebep olacağını iddia etmişlerdir. Bu sebepten hiçbir şey yapmamak neticesine karar varmışlardır. Bu beyanlar ilgi çekicidir. Ama biz gene Amasya'ya dönelim. Sivas Kongresi'ne daha zaman vardır. Henüz 21 Haziran 1919 akşamındayız. Amasya mukarreratı imzalanmıştır. Kararlar önemli bir hareketin başlangıç noktasıdır. Kaldı ki yeni hükümet kurma sözü karara girmemiş olsa bile ortaya atılmıştır. Mücadele bayrağı artık açılmıştır. Şu da açıkça ifade edilmiştir. Milletin arzusuyla bugünkü hükümetin içtihadında mutabakat, parantez içinde uyarlık yoktur. Bu sözler Mustafa Kemal'in daha Havza'dayken ve 3 Haziran 1919'da Van, Diyarbakır, Konya, Ankara bölgelerinde tebligat yapılabileceği sivil ve askeri makamlara yayınladığı uzun telgraf genelgesinin bir cümlesidir. Bu sözlerden şu da belirmektedir ki, kısa zamanda çok yol alınmıştır. Şimdi Mustafa Kemal'i bu yolunda izleyelim.